Aile reisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi evinde tanıtan pek çok bilgi vardır. Bunlardan sadece bir bölümünü temsil etmek üzere İbn-i Sad'ın Tabakat isimli kitabından bazı örnekler alabiliriz. Bu örnekler kimin sünnetini izleme iddiasında olduğumuzu bize göstermek için yeterli olacaktır. Ancak gerek buradaki bilgileri ve gerekse diğer siret bilgilerini bizim için en ideal örnek insanın uygulamaları olarak anlamaya gayret etmeliyiz. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an da en güzel ahlakı getirmiştir. O evinde barınıyor, namaz kılıyor, uyuyor, oruç tutuyor, iftar ediyor ve ailesiyle ilişkilerini sürdürüyordu. Evinde çarşı pazarda kaba, itici, kötülüğe kötülükle karşılık veren biri değildi. Affeder, görmezden gelirdi. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, kendisine onun ahlakını soranlara verdiği özet bilgi verirken diyor ki, "Komşusuydum, ona vahiy indiğinde beni çağırır, ineni yazardım. Biz dünyalık bir şeyden bahsederken o da bizimle onu konuşurdu. Yemekten bahsedersek o da onu söz ederdi. Bunların hepsini mi anlatayım size?" Ayşe validemize evindeyken nasıl birisi olduğu sorulunca da şöyle demişti. "İnsanların en yumuşağı, en cömertiydi. Sizin aranızdaki erkeklerden biri gibiydi ama güler, tebessüm ederdi. Evinin işleriyle ilgilenirdi. Namaz vakti olunca çıkardı. Elbisesini diker, terliğini tamir ederdi. İki tercihten biri tercih edilecekse kolay olanı tercih ederdi. Yeter ki o iş bir günah iş olmasın. Müslümana lanet etmez, Allah'ın yasaklarından biri çiğnenmedikçe de intikam almazdı. Allah yolunda cihat dışında kimseye tokat vurmamıştır. Pek hayalıydı. Kendisinden istenen bir şeye hayır dememiştir. Mütevaziydi. Kölelerin davetine bile icabet ederdi. Ashabı kendilerine ait sayılacak şeyleri konuşurken onları dinler, güldükleri şeye tebessüm ederdi. Ailede ince çizgiler. İmam Gazali'nin bütün mümin erkeklere hitaben yaptığı ikazı önemli bir ikaz olarak arşivimize girmelidir. Diyor ki, "Güzel ahlak, kadının sıkıntılarına karşı onu savmak değildir. Asıl ahlak, kadının sıkıntısına katlanmak, sinirlendiğinde kadın ona yumuşak davranmaktır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Ona uymamız bunu gerektirir. Hanımları ona cevaplar verirlerdi. Gün boyu onunla konuşmadığı olurdu. İhya, adab-ın nikah. Evliliği ağalık veya kölelik olarak görme yerine bir imtihan olarak görme farkı buradadır. Kadın, katlanılması gereken bir değerdi. Erkek de getireceği yük, ecir kaynağı olan bir değerdir. Ashab-ı kiramdan İbni Abbas radıyallahu anhuma, bu ince çizginin çok net anlaşılabileceği bir örnek vererek diyor ki, "Kadının benim için süslenmesini arzu ettiğim gibi, ben de kadınım için süslenmeyi görev bilirim. Allah Teala, onların görevleri kadar hakları da vardır" buyurmaktadır. Bakara 228. "Ben bana ait hakkımı istediğim gibi alırken onu ihmal edemem." İbni Ebi Şeybe. Bir sahabinin dilinden erkek kadın ilişkilerinde dengenin bizzat erkek tarafından ve en uç noktada nasıl kurulduğunu bu örnekte görebiliriz. Erkek sadece ev ve maişet temin etmekle kadına karşı dengeyi kurabilmiş sayılmaz. Şüphesiz ki o ilk nesil bu terbiyeyi önlerinde tam bir itaat kalıbıyla oturdukları Peygamber aleyhisselamdan almışlardı. Nitekim Mevsidi'nin Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadiste bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden bu dengenin bir başka uç noktada nasıl kurulduğunu görüyoruz. Buyuruyor ki, "Sizden biriniz eşiyle cinsel ilişkide bulunduğunda kadının hakkını da gözetsin. Erkek kadından önce boşalırsa acele etmesin ki o da boşalsın." Bu ne muhteşem bir nezaket, ne ince bir ayrıntıdır. Bu ayrıntının sahibiyle böyle konuları bir din meselesi olarak camilerde konuşmayı bile abes gören anlayış arasında ne denli derin uçurumlar vardır. Veda hutbesinde o ana kuralı koymadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bu ayrıntılar üzerinden eğitmişti de son uyarı olarak da kadınları Allah'ın emaneti olarak takdim etmişti. Erkeklerin en açık itirazlarından biri, kadınların bitmez tükenmez itirazlarının bunaltmasıdır. Bir de bu haklar onlara tanınırsa kadınlar öne alınamaz bir afete dönüşebilirler o anlayışa göre. Evet, böyle bir ihtimal vardır. Bizzat Peygamber aleyhisselam bu sıkıntıyla karşılaşmıştır. En zor zamanlarında bile onu bunalttıkları olmuştur. Yine de o, kadına karşı ölçülerini verdiği ve örneği olduğu bu kuralları değiştirmemiştir. Tam aksine, onları düzeltme yerine o halleriyle idare etme ve yaşamayı bilme yönünde tavsiyesi bulunmuştur. Buhari. Bir başka hakikat de şudur. Kadınlar hakkındaki bu idrak genelleştirilmemelidir. Kadınlar arasında yaygın olan bu olsa da her kadın böyle değildir. Kadınlar arasında kadınlığın da erkekliğin de onuru olacak şahsiyetlerin varlığı inkar edilemez. Sayılarının az veya çok olması durumu değiştirmiyor. Kadınların içinde bazılarını söz etmemiz mümkün olabilir ama genelleme yapmamız asla mümkün değildir. Tabiinden Said bin Müseyyeb'in kızı, "Biz eşlerimizle sizin krallarla konuştuğunuz gibi konuşurduk," diyor. Kadınlarda asıl olan vakarın ve itaatin gitgide azalıyor olması, gerekçesi tek başına kadınların üzerine yoğunlaştırılamayacak kadar kapsamlı bir soruna dayanır. Erkeklerin de artarak devam eden itaatin ne kadar hak ettiklerine dair zafiyetlerini unutamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tasavvur ederken, pek çok Müslüman namaz ve oruç gibi ibadetlere yoğunlaşmış, açlıktan karnına taş bağlayan bir abid, zahit insan üzerinden düşünmektedirler. Onun bu vasıfların sahibi olduğunda asla tereddüt yoktur. Ama bu eksiktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet ve zühdü yanında bütün yönleriyle siyasete de girdiği, eli kılıç tutup cihad ettiği ve geniş bir sosyal hayat yaşadığı asla unutulamaz. Bu görmezden gelinmek istenen üç farklı yönü öne çıkarabiliriz. Siyaset, cihat ve geniş bir sosyal hayat. Bu geniş sosyal hayatın içinde onun ev hayatı önemli bir yer tutmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler her biri sıradan insanların yaşadığı hayatı yaşamışlardır. Meleklerle iç içe ama insanca yaşamış olmak onların ayrıcalığıdır. Meleklerle iç içe olmaları, bizim göremeyeceğimiz şekilde yaşamalarını, yemeden içmeden ayakta durmalarını, kadınlara el değdirmemelerini gerektirmemiştir. Belki de onlar adına en hassas noktada burası olsa gerektir. Sosyal hayatta olmak ama kimliğini kaybetmemek. Müslüman olarak bizim önderimiz ve tek örneğimiz durumundaki Peygamber aleyhisselam efendimizin bu kimliğini ihmal etmemiz mümkün olmaz. Camiye kapanarak, dağlara çekilerek yaşadığımız hayatı iyi Müslümanlık olarak gösteremeyiz. Çağımızın önümüze koyduğu yeniliklerle ifade edecek olursak, biz İnternetten ve teknolojiden koparak yaşayacağımız hayatı iyi Müslümanlık ambalajına koyduğumuzda sadece kendimizi aldatmış oluruz. İnternetten filan teknolojiye kadar Allah'ın kullarına ihsanı olan bütün nimetleri elimizde bulundurmak ama kimliğimizi eritmeden tutmak bizim için ideal olandır. Şunu tekit edebiliriz. Başta Peygamber aleyhisselam efendimiz olmak üzere peygamberler tam anlamıyla bir aile hayatı yaşamışlardır. Ailelerinin kocaları, babaları olmuşlardır. Onların da eşleri, baldızları, kaynana ve kaynataları vardı. Ve pek çok peygamber kendisi gibi olmayan, yani şahsiyeti ve imani durumu kendisi gibi olmayan sıradan insanlarla evlenmiş ve aile hayatı sürdürmüştür. Dışarıdan bakıldığında iddia edilebilecek ballı güllü bir hayat da yaşamamışlardır. Peygamberlik gibi bir meziyet onları aile sıkıntısından muaf tutmamıştır. Fıtrat esaslı bir dinin nebisi olarak fıtrat esaslı bir hayatları olmuş, her insanın evi gibi evlerde, doğal bir aile ortamında koca, baba, kayınpeder olmuşlardır. Aile ve ailenin özü olan kadın Allah'ın bir nimetidir. Bir nimet insana nasıl veriliyor ve nasıl değerlendiriliyorsa aile nimeti de öyle verilip değerlendirilmektedir. Ra'd suresinin 38. ayetinde Allah Teala Peygamber aleyhisselama kendisinden önce de peygamberler gönderildiğini ve onları da eşleri, çocukları olan bir hayatta tuttuğunu bildirmektedir. Aile ortamının doğal olmasına davet eden önemli davetiyedir bu. İşte peygamberler, onları gönderen Allah'ın iradesinin tecellisi. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Nurettin Yıldız Hoca Efendi, Milli Gazete.